Biraz mitolojiye ne dersiniz? Az sonra dinleyeceklerinizle sizler de mitolojinin insanlar tarafından yeniden hayatın içine nasıl yerleştirildiğine şahit olacaksınız. Antik Roma'da Koyos ve Febe'nin bir kızı vardır. Adı Leto. Bazı lehçelerde kendisine Letona da derler. Leto, Zeus'la birlikte olunca hamile kaldı ve Zeus'un resmi eşi Hera bu durumu kıskandı. Ve Leto'yu sürgüne göndermeye karar verdi. Dedi ki,
"Güneşin doğduğu hiçbir yerde doğuramasın."
Çünkü güneşin doğduğu topraklar Zeus ve kendisine aitti. Leto, kıskanç Hera yüzünden diyar diyar dolaşarak çocuklarını doğurabileceği bir mekan aradı. Nihayet sonunda buldu. Ve sonradan bir tapınak bölgesi olan Delos adasında Apollon ve Artemis'i doğurdu. Burası da aslında Atina'nın yönetimindeydi ancak dünyanın tüm kara parçalarından ayrı biçimde bir adaydı. Ve krallığa bağlı sayıldığından burada doğum yapmasına izin verildi. Yani burasının bir sürgün bölgesi olduğunu düşünebilirsiniz. Herodot kayıtlarında Mısır'da bir adada ona ithafen inşa edilmiş bir tapınak olduğunu iddia eder. İşte biz aslında şimdi Herodot'un bu ifadesinin peşine düşeceğiz. Leto'nun Mısır'da bir liman kenti olan İskenderiye'den giriş yaparak Arabistan'ın iç kesimlerine doğru nasıl bir biçim aldığına şahit olacağız. Bu arada Leto'nun en çok tapınıldığı bölge Anadolu'daki şimdiki Fethiye civarında olan Leton antik kentiydi. Burada Leto, Artemis ve Apollon'a ait 3 tane tapınak var. Ve bu antik kent 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Umarım gidip görürsünüz. Bu antik masala inananlar Leto'yu putlaştırıp kendi diyarlarında onu kutsadılar ve gittikleri, sürgün edildikleri her yere bu putlarını yanlarında götürdüler. Tahmin edersiniz ki daha alt sınıfta olanlar, köleler ve cariyelerden oluşan bir kesim Leto'nun hikayesini benimsedi. Ve Hera'ya karşı Leto'nun yanında oldular. Leto ezilenlerin simgesi haline geldi. Sonraki yıllarda ona bağlı olanlara onun adından yola çıkılarak Latin halk denilecek. Leto, Letona ve ona tabi olan Latinler. Hikaye İbrahim'i dinlerde anlatılan Sara ve Hacer hikayesine de benzer aslında. O hikayede de biliyorsunuz İbrahim'in resmi eşi Sara'dır. Çocuk doğuramıyordur. Bunun üzerine cariye olan Hacer hamile kalır ve Sara sonunda çocuk doğurduğunda Hacer ve Hacer'in doğurduğu İsmail'in sürülmesini ister. İbrahim de bu ikisini Ürdün civarına bırakır ve olaylar gelişir. Bu hikayeyi Leto'nun hikayesinden uyarladıklarını söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ne kadar benzediğine dikkat çekmek istedim sadece. Hikayenin ana iskeletinden sonra ve Sara Hera isim benzerliğini fark ettikten sonra ne kadar da şaşırmıştım, hatırlıyorum şimdi. Bu hikayede de Sara'ya tabi olanlar ve Hacer'e tabi olanlar var biliyorsunuz. Tıpkı bir önceki hikayede Hera'ya tabi olanlar ve Leto'ya tabi olanların var olduğu gibi. Helenistik dönemin milattan sonra 2. 3. yüzyılda yeniden hortladığı zamanlarda işte bu antik putlar yeniden canlandı ve Roma İmparatorluğuna bağlı şehirlere ve kasabalara sürgün edilen ya da imparatorluğa bağlı eyaletlere başka topraklardan gelip sığınan kitleler arasında yeniden anlatılmaya, yeniden her yere dikilmeye başlandı. Bu putlar aynı zamanda başka bir işe de yarıyordu. Bu putları bölgenizdeki tapınaklara yerleştirdiğinizde oradan geçen tüccarlar o kasabanın, eyaletin nereye bağlı olduğunu da biliyordu. Söz gelimi ipek ya da baharat yolu üzerinde ticaret yapan bir tüccar bu putun yerleştirildiği bir tapınak gördüğünde güvenli bölgede, haram yani kutsal bir bölgede olduğunu biliyordu. Haram dedik ama haremde olur. Haremde olduğunu düşünen tüccar doğal olarak kendisini de güvende hissediyordu. Putlar birer semboldü. O toprağın nereye bağlı olduğunun en önemli simgelerinden bir tanesiydi. Size daha önceki videolarda Çin, Hindistan ve Roma arasındaki ticari yolların nasıl güven altına alındığını anlatmaya çalışmıştım. İşte bu yollar üzerindeki tapınakların içine yerleştirilmiş putlar, anlatmaya çalıştığım güven duygusunun önemli sembollerinden bir tanesiydi. Hatırlayın, bir şehir devleti yani kanunları olan bir bölge, Medine ya da medeniyet kurmak istediğinizde iki imparatorluktan birine bağlı olmak zorundaydınız. Ya Bizans ya da Sasani. Tarafınızı belli etmek zorundaydınız. Tarafınızı belli etmezseniz bertaraf olurdunuz çünkü. Kuzey Arabistan bölgesinin Roma'ya bağlılığını özellikle bölgedeki ilk resmi Arap devleti olan ve Roma tarafından kutsanan Vassal Gassanilerin M.Ö. 200 ve M.Ö. 638 yılları arasındaki hakimiyetini okumadan, öğrenmeden monofizit Hristiyanlar topluluğu olan bu Gassanilerin bölgedeki yapısını bilmeden hiçbir şey anlayamayız. Gassanilerin merkezi Suriye, Lübnan, Palmira civarıydı. Petra'ya da çok yakındılar. O dönemde önemli bütün yerleşkeleri neredeyse onlar yönetiyordu. Bir de İranlıların vassalı bir başka Arap devleti vardı. Onlar da Lakmiler. Ve ilginçtir, onlar da Hristiyan. Onların mekanı da bugünkü Irak civarıydı. Üstelik bunlar da tıpkı Gassaniler gibi Yemen'den göç edip buraya yerleşen kabilelerden oluşuyordu. Yani bir nevi akrabalar. Bir de Yemen'den göç ederken bunlar gibi daha kuzeye çıkmayıp geride kalanlar vardı. Huzza kabilesi. Adları üstünde Huzza, yani geride kalanlar. Bu kabile de Arabistan'ın daha iç kesimlerindeydi. Hatırlayın, hani Kusay bin Kilab Huzza kabilesinin liderinden tapınağın anahtarını bir tulum şarap karşılığında almıştı. Yani anlayacağınız, tarihte Mekke diye anlatılan bölgenin şu anki Mekke ile uzaktan yakından pek alakası yok. Mekke, bahsettiğimiz Arap devletlerinin tapınak bölgeleri. Her Arap devletinin, hatta Arap bölgesinin kendi Kâbesi ve kendi meclisi vardı. Bu meclislere de Darun Nedve diyorlardı, dayanışma mekanları. Şimdi bildiğimiz anlamıyla meclis, kabile liderlerinin toplandığı, önemli kararların alındığı binalar. Tüm bu kabileler Kâbelerin içindeki putlar için savaşıyorlardı. Yenen kabileler, yenilen kabilelerin putlarını kendi Kâbesine getiriyor, hem hac vazifesi için kalabalıkları kendi bölgesine çekiyor, hem de tacirler için güvenli bölgenin kendileri olduğunu ileri sürüyorlardı. Klasik İslam anlatısında biliyorsunuz Mekke'ye putu getiren ilk kişinin Amr bin Luhay olduğu söylenir. Kâbe'nin yöneticisi ve annesinin dedesi Haris de bu yüzden bir anlaşmazlık yaşamış, bunun üzerine İsmail oğullarıyla anlaşarak Cürhimilerle savaşa girmiş ve sonunda onları Mekke'den uzaklaştırıp Kâbe'nin yönetimini ele geçirmiş. Bu klasik İslam anlatısı. Hatta önce Hübel'i ya da Manat'ı, daha sonra da İsaf, Naile, Ved, Süva, Yegus, Yevk ve Mesr adlı putları getirmiş tapınak bölgesine. Masalımıza göre putlara kurban adetini de kendisi başlatmış. Ne zaman peki? Milattan önce 3. yüzyılın ilk yarısında. Bu metinle ilgili kaynak nedir diye sorarsak karşımıza Ezraki çıkar. Peki Ezraki kim? Ahbar-ı Mekke adlı eseriyle meşhur olan tarihçi. Kendisi aslen Gassanilere mensup olduğunu söylediği gibi Takiyüddin el-Fâsi ile İbn-i Nedim de onu teyit ederler. Dikkat ettiyseniz bu kişi bile Mekke derken şu anki bildiğimiz tapınak bölgesinden bahsetmiyor olabilir. Adam Gassanilerden. Peki bu karışıklık nereden kaynaklanıyor? Çünkü birden fazla tapınak bölgesi, birden fazla Mekke var. Her şeyden önce bölgede sayısız Kabe var. Bunlardan en önemlisi ise Taif'te mesela. Büyük hac oraya yapılıyor.
Hayır, Kabe bir taneydi. Kabe İbrahim ve İsmail tarafından şu anki Mekke diye bildiğimiz yerde inşa edilmiştir
diye itiraz edecek olanlara daha önceki videolarda da özellikle belirttiğim şu sureyi hatırlatmak gerek. Kureyş'e imkan sağlandığı için, kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için hiç olmazsa onun için bu evin Rabbine kulluk etsinler. Bu evin Rabbine kulluk etsinler. Ki kendilerini açlıktan o doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Lafı dolandırmaya, kelime oyunu yapmaya gerek yok. İşte bu sureden de anlaşıldığına göre birden fazla Kabe var. Taif'te var, Petra'da var, Hatra'da var, Palmira'da var. Bilinen bütün büyük merkezlerde bir Kabe, bir de meclis var. Bu bilgilerden sonra insanın aklına doğal olarak şu gelir. Ebrehe'nin filleriyle yıkmak istediği Kabe, gerçekten bize anlatılan Kabe miydi? Olmayabilir elbette. Bu anlatılanlar seneler sonra kolaj haline getirildiği için şu zamanda ayıklama yapmak çok zor. Ama bütün bu bilgilerden sonra kesin olan bir şey var. Kabe bir tane değil. Tüm bu Kabe'ler güvenlik açısından ticari rotalar üzerindeki haram bölgelere yerleştirilmişti. Kabe'lerin anahtarları da güvenilir olarak bilinen kişilerin ellerindeydi. Çünkü gelip geçen tüccarlar içindeki putlara bakarak bu evlerin hangi imparatorluğa, hangi devlete bağlı olduklarını görüp mola verdikleri süre içerisinde ellerindeki değerli eşyaları ve malları bu kişilere emanet ediyorlardı. Daha doğrusu anladığımız kadarıyla ilk kurulma amaçları bu. Kabileler de sahip oldukları putları bu Kabe'lerin içine öyle alelade yerleştirmiyor. Hepsinin bir sebebi vardı. İşte Lat putunun Kabe'nin içinde bulunma sebebi de buydu. Doğu Roma'ya yani Bizans'a bağlı olması ve oranın resmi eyaletlerinden biri olması. Kabe derken şu anki ya da Taif'teki büyük Kabe'den bahsetmiyorum tabii. Bu hikayeler daha kuzeyde yaşandılar. Daha sonraki yıllarda hadisler vasıtasıyla Güney Arabistan'a taşınacak Lat putu aslında Roma'nın antik dönemlerinde var olan ve Helenistik dönemde yeniden canlandırılan Leto'dan başkası değil. Bizans'ın vassalı olan Gassanilerin hakimiyetinde bölgedeki bütün Arap kabileleri işte bu putu bu yüzden sahiplendiler. Gassanilerin tüm Bedevi Araplarını bölgede polis olarak kullanmasıyla bu putun kullanımı da Araplar arasında yaygınlaştı. Arap Bedeviler için Roma'ya bağlılığın yolu o dönemdeki en büyük Hristiyan Arap devleti olan Gassaniler üzerinden geçiyordu. Gassani deyip geçmemek lazım. Gassaniler Yemen'den kuzeye yerleştiklerinde Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bazı bölgelerinde Helenizmi benimsemiş Roma'ya bağlı yöneticilerle genellikle evlilik yoluyla ittifaklar kurarak büyük bir hanedan haline gelmişlerdi. Bu ilişkilerle de Bizans'ın en büyük müttefiki rolü oynadılar. Bu yüzden erken Hristiyan tarihinde Gassanilere rastlamak mümkündür. Hatta bugün bile Suriye, Ürdün, Lübnan ve Filistin'deki birçok Hristiyan ve Müslüman aile köklerinin antik Arap topluluğu olan Gassanilere dayandığını ifade eder. Bu haritaya dikkatlice baktığınızda sizler de Gassanilerin hakimiyet kurduğu ve zamanla yayıldıkları bölgelere şahit olacaksınız. Bir zamanlar Roma'ya bağlı olan Mısır, Lübnan, Arabistan bölgesinin İspanya kıyılarına uzanması Emevilerle başlamadı yani. Emeviler bu bölgeleri fethetmek için girişimde bulundular evet. Çünkü Roma hakimiyeti zayıflamıştı ve nerelerin zayıf olduğunu onlardan daha iyi bilen yoktu. Ancak tüm bu bölgelerdeki halkın ortak paydası zaten bahsettiğim putlar. Özellikle Lat. Ama tabii tam da şu anda sormak lazım. Hangi Kabe ve daha önemlisi hangi Lat? Lat putu da bir tane değil. Değişik formlarda, biçimlerde Lat putları var. Kimi kabilelerde küpe benzeyen beyaz bir taştan, bazılarında bir kraliçe kadın, bazılarında elinde yılan figürü olan bir kadın biçiminde gibi. Ama en önemlisi, Lat'ın özelliklerini okuduğunuzda kıskançlık putu, Astarte'nin avatarı olabileceğinden ya da Taif'teki Kabe'de bulunan Lat putuna getirilen kadınların bir kahin aracılığı ile suçlu mu suçsuz mu olduğunu belirleyen bir put olduğunu okursunuz. Bir önceki hikayeyi hatırlayın. Leto suçlu muydu, suçsuz mu? Hatta Taif'teki Lat şu anda bildiğimiz Hacerül Esved'in karşılığıydı. Şimdi videonun başında anlattığım mitolojik hikayeyi bir daha düşünün lütfen. Zemahşeri ve Fahrettin Razi gibi hiçbir İslam alimi Lat'ın tam olarak ne ile ilgili olduğunu çözememiş. Aslı astarı olmayan bir takım rivayetlerden bahsedip durmuşlar. Hatta bazıları komik biçimde Lat adını kırıp ezmek, karıştırmak, yoğurmak anlamındaki Let kökünden türediğini iddia etmiş. Bir tek İhsan Eli Açık, Lat'ın otorite ile ilgili bir put olduğunu beyan etmişti. O da fazla detaya girmemiştir. Neyse konumuza dönecek olursak, Lat'ı ya da adına Lat dedikleri putları her gittikleri yere götürenler, Büyük İskender'in liman kenti olan İskenderiye'yi kurmasıyla aynı putu Mısır'a da getirdiler. Biliyorsunuz Helenistik dönemde Mısır'ın da her yeri putlarla doluydu. Roma'ya bağlı diğer tüm eyaletlerin, belediyelerin olduğu gibi. Lat putu Arabistan'a işte bu yolla girmişti. Bu putun neden bu kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? İşte Lat'ın hikayesi. Lat'ın devrilmesi demek, otoritenin hakimiyetini kaybetmesi demekti. Yani Roma'nın. Çünkü bölgede en büyük otoritelerden bir tanesi Roma'ydı. Arabistan'daki birçok bölge Roma ile içli dışlı olduğundan ve bir nevi Roma eyaleti ya da belediyesi sayıldığından, daha doğru bir ifade ile Roma'ya bağlı tapınak bölgesi olduğundan bu bölgelerdeki halk da Helen kültüründen etkilenmiştir. Lat'ın Arabistan'ın iç kesimlerinde hatta Taif'e kadar nam salmasının sebebi işte bu. Biliyorsunuz İslam anlatısına göre Lat'ın en büyük tapınağı Taif'teki Büyük Kabe. Yine İslam anlatısına göre Lat'ı deviren kişi Mürebin Şube olarak geçer. Ve yıkımdan sonra içindeki tüm değerli eşyalar zekat olarak Ebu Sufyan'a verilir. Ne alaka demeyin, İslam'da zekat biliyorsunuz sadece fakirlere verilmez. İnsanları İslam'a ısındırmak, kalpleri kazanmak için de kullanılan bir yöntemdir zekat. İşte bu geleneğe göre Ebu Sufyan, gönülleri ısındırılan, yumuşatılan kimselerden sayılmış ve Lat'ın bulunduğu Kabe'nin içindeki tüm eşyalar ona hediye edilmişti. Belki en çok hak eden o olduğu için Ebu Sufyan seçildi, bunu bilemeyiz. Biliyorsunuz Ebu Sufyan Roma ile ticaret yapan tüccarlardan biriydi. Tabii Gassaniler aracılığıyla. Lat ve diğer putlar bölgede eski büyüsünü kaybetmiş oldukları için ve sıradan bir taştan farksız hale geldikleri için yıkıldılar. Daha kesin bir ifadeyle Roma hakimiyetini kaybettiği için. Lat'ın büyüsü Roma'nın bölgedeki hakimiyetiydi. İslam'daki klasik anlatıya göre Arap peygamber ve sahabeleri Mekke'den ayrıldığında kendisine himayedar bulmak için gittiği ilk bölge Taif'ti, hatırlayacaksınız. Çünkü hikayeye göre kendi öz dayıları oradaydı. Ancak tüm uğraşlarına rağmen himayedar bulamamıştı. Dayılarının adını biliyor musunuz bu arada? Bir tanesinin adını ben vereyim hadi. Abdülyegus. İslam tarihini açıp baktığınızda Yegus hakkında birçok farklı rivayet bulabilirsiniz. Hatta Kur'an'da adı geçen putlardan birisidir Yegus. Sakın ilahlarınızı hele Vet, Süva, Yegus, Yeuk ve Nesr'i asla terk etmeyin dedikleri belirtilir. Hatta Yegus hakkındaki en iyi tanım yağmur yağdıran tanımıdır. Gök gürültüsüyle ilgili bir put olduğu söylenir. Kabileler bu putu kendilerine yardımcı olsun diye savaşlarda yanlarında götürüyorlardı. Şimdi kelime benzerliklerini falan bir kenara bırakalım ve işlevlerine bakalım. Helen kültüründe tıpkı Zeus gibi elinde şimşek olan gök gürültüsü ve yağmur yağdıran rahmet tanrısı kimdi? Zeus. Neyse, bu örneği vermemin sebebi Arabistan tarihinde geçen putların Roma'daki kültürle ne kadar benzeştiğini göstermekte. Kelime benzerliklerine takılmayın. Kelime benzerliğinin önemi yok. Burada dikkat edilmesi gereken asıl konu bu putların fonksiyonları. Zeus, Yegus örneğini o yüzden belirttim. Özetlemek gerekirse, putların asıl yıkılma nedeni senelerdir papağanlar gibi sürekli tekrarcılık yapan kişilerin anlattığı sebepler yüzünden değil. Putperestler Allah'ı buldu, fark etti ve artık Allah'a inanmaya başladılar. Bu yüzden putları devirdiler yalanı eskide kaldı. Putperest denen kişiler zaten Allah'a inanan, ona ibadet eden kişilerdi. Bu putların fonksiyonları çok farklıydı ve zamanla az önce gördüğümüz Lat örneğinde olduğu gibi bu fonksiyonlarını kaybettikleri için yıkıldılar. Umarım şimdi Lat putunun bölgedeki önemini daha iyi anlamışsınızdır ve hem antik Arap devleti olan Gassanilerin hem de daha sonra bölgede hakimiyet süren Emevilerin İspanya topraklarına neden kendilerini bu kadar yakın hissettiğini.